Ayrım 11.
Sayfa 137. Geniş aile anlayışı ve uygulaması çeşitli sosyal, ekonomik, moral ve güvenlik kaygılarını zorlaması sonucu en eski devirlerden günümüze kadar varlığını ve işlerliğini koruyordu. Ne ki geniş ailenin o aile bireylerine sağlamış olduğu avantajlar, kimi zaman yasa dışı oluşum ve eğilimlerde de ortaya çıkıyordu. Bu aşamada geniş aile mafyoz toplum yapısı zemininde yasa dışı eylemlerde örgütsel bir yapılanma gösteriyordu. Bu örgütsel yapılanma akrabalık ilişkilerinin mafyalaşmanın vazgeçilmez bir unsuru ve hatta altyapı kurumu durumuna getiriyordu. Kaldı ki bu yapılanma individüel, bireysel, liberal anlayışın ve çağdaş düzenin tesis edilmesi önünde bir engel oluşturuyordu. Şöyle ki, anayasa bireysel hak ve özgürlük ve görevler esas alınarak ve gözetilerek yasalaşmış bulunuyordu. Anayasal çerçevede yasama tarafından yaşama geçirilen tüm yasalar da aynı şekilde bireysel haklar, görevler ve özgürlükler gözetilerek hazırlanıyordu. Bu çerçevede aile, batıdaki örneklerinde olduğu gibi çekirdek aile modeliyle kabul ediliyordu. Özellikle kentleşme ve sanayi toplumu bireysel hak, görev ve özgürlükleri ön plana çıkardığı için yasama kırsal yaşamın bir geleneği olan geniş aile bağlarını o denli dikkate almıyordu. Dahası geniş aile oluşumunun bireyi esas alan çağdaş hukuk devleti bünyesinde bir tahakküm unsuru olabileceğini hesaba katmıyordu. Ne ki bu yaklaşım individüel, bireyci sosyal yaşamın en temel birimi, kurumu olan çekirdek aileye karşı geniş aile tahakkümünü ortadan kaldırmıyordu. Aksine geniş aile tahakkümünün yolu açılıyor, bu tahakküm karşısında çekirdek aileye geçmiş olan bireylerin hak ve özgürlükleri korunamıyor, yok sayılıyordu. Özellikle yasa dışı eğilim gösteren kırsal çevreden gelen geniş aileler bünyelerinde birbirine doğrudan akrabalık bağları ile ve bunun da ötesinde ritüel akrabalık ilişkileriyle bağlanmış bulunan kişiler, aile büyükleri tarafından birer tetikçi ve icracı olarak kullanılabiliyorlardı. Buna karşılık anayasal çerçevede ve bireysel yaşam sürdüren ve veya akrabalık ilişkilerini çağdaş çekirdek aile bağları ile sınırlı tutan bireyler, mütecaviz gruplar karşısında, üstelik de kırsal kesimde değil metropolleşmiş kentin varoşlarında, aciz ve savunmasız kalıyorlardı. Geniş aile anlayışını aynı etkinlikle paylaşan kolluk kuvvetleriyle adli mekanizmada görev yapan bürokratlar, çekirdek ailelerin bireysel hak ve özgürlüklerini korumak konusunda yasal boşlukları da gerekçe göstererek işi ağırdan alıyor, gerekli titizlik ve hassasiyeti zamanında gösteremiyorlardı. Bu tür bir geniş aile mafyoz akrabalık örneğini uzun ailesi ile bu ailenin ilişkileri bağlamında irdelemek mümkün olabiliyor. Hüseyin Uzun, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı narkotik polis binasında kendini asarak öldürüyordu. Hüseyin Uzun, Kemal Uzun'un Doğu Karadeniz'i mafyozu, oğluydu. Kemal Uzun, 1970'li yıllarda adam öldürmek, yaralamak, kumar oynatmak, uyuşturucu kaçakçılığı gibi bazı suçlardan cezaevinde yatıyor. Sonra da kolluk kuvvetleriyle giriştiği çatışmada vurularak öldürülüyordu. Kemal Uzun'un kardeşi Hikmet Uzun'du. Hikmet Uzun'un adı ilk kez Karaköy Emniyet Amiri Kemal Eröge ile bir polis memurunu öldüren Camgöz Geri olayına karışıyor. Karaköy'de meydana gelen çatışmadan sonra Atalay Saral, Oflu Sarı Ali oğullarından ile birlikte gözaltına alınıyordu. Eşi Ceyhan Uzun, Hikmet Uzun ile ilgili olarak şunları söylüyordu. Eşim Hikmet Uzun beni gazetelerden görüp beğeniyormuş. O sırada Sirkeci'de otobüs firması işletiyordu. Hakan Ural her zaman büyük oğlumuzdu. Çok severdi. Hakan da kendiliğinden rahmetli eşime baba dedi. Hikmet Hakan'a yalnız hapisteyken kızmıştır. Çünkü o yatarken Hakan artist oldu. Kabadayı alemi artistliği hakaret kabul eder. 1984'te Hikmet çok uzun bir ceza aldı. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle. Hürriyet gazetesi Pazar 2, 23 Temmuz 2000, Pazar sayfa 3. Sevinç Yavuz'un Ceyhan Uzun ile yaptığı söyleşi. Ceyhan Uzun'un ifadesine göre eşi Hikmet Uzun cezaevine girince onun işlerinin başına kendisi geçiyordu. Ceyhan Uzun üstlendiği işi şöyle anlatıyordu. İşleri takip ediyorsunuz. Adamlarına para gidiyor, ailelerin istekleri karşılanıyor, çocuklar okuyor. Hürriyet gazetesi Pazar 2, 23 Temmuz 2000, Pazar sayfa 3, Sevinç Yavuz'un Ceyhan Uzun ile yaptığı söyleşi. Ceyhan Uzun bu mafyoz aile içindeki ilişki ve anlayışı da şöyle anlatıyordu. Hikmet hapisten çıktıktan sonra kumarhane açtı. Geceleri evde yok. Sabah gelip yatıyor, akşam kumarhanede. Torunum Engin Can, Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocuğu doğdu. Annem kanser oldu. Bütün bu sıkıntılar sırasında Hikmet'i yanımda göremeyince tuttum eşimi, o belalı kabadayıyı evden kovdum. Aslında ceza vermek istemiştim ama meğer stepnesi varmış. Hayatında bir kadının olmasını affedemedim. İki celsede boşandık. Ama hala Uzun ailesinin yengesisiniz. Tabii bizde evlenmek ölene kadardır. Uzun ailesinin sizi çok sevip saydığı söyleniyor. İki çocuğum var. Aile büyüğünün karısıyım. Hepsinin yengesiyim. Hüseyin göz altındayken kendini asarak ölen, evlendiğimde 17 yaşındaydı. Aramız hep çok iyiydi. Onu kendi ellerimle evlendirdim. Hikmet Uzun gibi biriyle, bir kabadayıyla evli olmak nasıl bir şey? İnsan namusunu kendisi için yaşar ama evli kadın dürüst olmalı. Yalnız o adamı değil, sülalesini ve çocuklarını da taşıyorsun. Hürriyet Gazetesi Pazar Eki 23 Temmuz 2000 Pazar adı geçen eser sayfa 3. Ceyhan Uzun'un Hikmet Uzun ile yaptığı evlilikten Zuhal ve Uğur adlı iki çocuğu oluyordu. Ayrıca Hakan Ural'ın annesiydi. Hakan Ural'ın babası ise Selçuk Ural'dı. Selçuk Ural, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın şoförü Yusuf İzzettin Çubukçu'nun kızı olan Ceyhan Çubukçu Uzun ile olan beraberliğinden sonra sosyete tercisi diye tanınan Mualla Özbek'in kızı Canan Yaka ile evleniyordu. Bu beraberlikten Aslı Ural doğuyordu. Canan Yaka, Selçuk Ural'dan ayrıldıktan sonra aktör Kadir İnanır ile yaşıyordu. Ayrıca Hüseyin Uzun'un narkotik poliste kendini asması sırasında aynı yerde gözaltında bulunuyordu ve olayın intihar olduğu konusunda da tanıklık yapıyordu. Canan Yaka ile Selçuk Ural'ın kızı olan Aslı Ural, Çakıcı'nın Fransa'da yakalanması sırasında deşifre oluyordu. Alaaddin Çakıcı ile nişanlı olduğunu ve ilişkisi bulunduğunu açıklıyordu. Keza Alaaddin Çakıcı'nın hasmı olan Tevfik Ağansoy'un Arnavutköy'de vurularak öldürülmesi sırasında Aslı Ural'ın babası olan Selçuk Ural da olay yerinde bulunuyordu. Selçuk Ural daha sonra Hakan Ural ile Sibel Can'ın adının karıştığı bir şantaj olayında kendilerine yardımcı olduğunu ileri süren bir başka mafya ailesinin şefi olan Nuri Ergin tarafından onu mermi manyağı yapacağım denilerek tehdit ediliyordu. Bu arada bir dönem Canan Yaka ile birlikte Kadir İnanır'ın adı daha sonra bir taciz olayına karışıyordu. Pop şarkıcısı Çelik'in iddiasına göre Kadir İnanır ile aynı dizide oynayan sevgilisi ünlü aktör tarafından telefonla taciz ediliyordu. Çelik sevgilisi Buket Saygı ile birlikte basın toplantısı yapıyor, sonra da İnanır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyordu. Bunun üzerine Kadir İnanır'ın akrabaları devreye giriyor, kardeşi Levent İnanır ile yeğeni Ali Maytalmar 11 Eylül 2000 günü Kuşadası'nda bir basın toplantısı düzenleyerek hem ona sahip çıkıyor hem de karşı tarafa mesaj veriyorlardı. Gazeteler haberi, olay patlak verince soluğu Kuşadası'nda alan Kadir İnanır'ın ailesi dün patladı. İnanır'ın yeğeni Ali Maytalmar ve kardeşi Levent İnanır düzenledikleri basın toplantısında oldukça öfkeliydi diye duyuruyorlardı. Haberde şöyle deniyordu. Kadir İnanır'ın diğer yeğeniyle toplantıda patladı. Kadir'in telefon numarasını televizyonlarda göstererek iletişim özgürlüğünü engelledi. Halk arayıp duruyor. Hepsi Kadir fanatiği. Önüne zor geçiyoruz. Sabah gazetesi 12 Eylül 2000 sayfa 4. Diğer taraftan Alaaddin Çakıcı çıkarıldığı mahkemede açıkça geniş bir aileyiz diyor ve geniş aile olgusuyla mafyos yapılanmanın ne denli iç içe geçebildiğini ortaya koyuyordu. Olay şöyle gelişiyordu. Alaaddin Çakıcı ile hasmı olan Nuri Ergin bir süre medya üzerinden söz düellosu yapıyordu. Bu düelloda sarf edilen sözler aralarındaki gerginliği arttırıyordu. Nihayet 15 kişilik bir grup Ergin ailesine ait olduğu ileri sürülen Karagümrük spor lokalini basarak ateş açıyor, kan döküyordu. Daha sonra İstanbul 1 numara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açılıyor, Alaaddin Çakıcı tutuklu bulunduğu Kartal cezaevinden cep telefonuyla talimatlar vermek ve 15 kişiyi öldürmeye azmettirmekle suçlanıyordu. Bu nedenle de Çakıcı'nın 385 yıla kadar hapsi isteniyordu. Alaaddin Çakıcı'nın yanı sıra 13 Ekim 2000 Cuma günü yargıç önüne çıkarılan sanıklar arasında şunlar bulunuyordu. Cihan Çakıcı, Yakup Çakıcı, Muradi Güler, Mehmet Ali Okur. Rahim Kara ile Berkan Çakır da tutuksuz yargılanıyordu. Alaaddin Çakıcı duruşmada şöyle konuşuyordu. Karagümrük çetesi diye bilinen grubun liderini uzun yıllardan beri gıyaben tanırım ama hiç yüz yüze gelmedim. Aynı cezaevinde kaldığımız günlerde basında çıkan yazılar nedeniyle aramızda kırgınlık oldu. Şahsıma ve aileme sürekli tahriklerde bulundular. Geniş bir aile olduğumuz için yakınlarının ne yaptığını bilmem mümkün değil. Cihan'ın bu olaya karıştığını da yeni öğrendim. Davaya konu olan tüm gelişmeler benim bilgim ve kontrolüm dışında olmuştur. Milliyet Gazetesi 14 Ekim 2000 Cumartesi sayfa 16 Neslihan Cuyar'ın haberi. Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni olan İlhan Çakıcı suçlamaları üzerine alıyor ve olayı şöyle anlatıyordu. Olay günü Fatih'te iki arkadaşımla birlikteydim. Kara gümrüklü gençler Çakıcı aleyhine pankartlar taşıyorlardı. Yaptıklarının ayıp olduğunu söyledik. Üzerimize doğru gelince kendimizi yakındaki lokalin içine attık. Lokalin içindekiler ellerine bellerine götürünce 16 adet mermiyi içeride bulunanların ayaklarına ve bacaklarına boşalttım. Yanımda Ömer ve Okan vardı. Milliyet Gazetesi 14 Ekim 2000 Cumartesi sayfa 16 Neslihan Cuyar'ın haberi. Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Cihan Çakıcı Karagümrük lokaline yapılan baskını bu ifadeyle sahiplenip üstleniyordu. Ancak boynunda dövme ile Allah yazısı bulunan Cihan Çakıcı 12 Temmuz 2000 günü gazetelerde yer alan bir habere göre 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Alaaddin Çakıcı'ya rapor vererek "İş tamam amca" diyor, "Çakıcı da kendisini teşekkür ederim, gözlerinden öperim" diyerek tebrik ediyor, kutluyordu. Hürriyet Gazetesi 12 Temmuz 2000 Çarşamba sayfa 46 Toygun Atilla Asım Güneş Ergün Çolakoğlu'nun haberi. Bu arada Alaaddin Çakıcı'nın bir başka yeğeni olan Barış Çakıcı da polis tarafından aranıyordu. Barış Çakıcı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eski damadı Asım Ekren'e Kuşadası'nda düzenlenen silahlı saldırıya katılmakla suçlanıyordu. Sabah Gazetesi 12 Temmuz 2000 sayfa 14 Salih Aydın Serdar Can İpek Veli Sarıboğan'ın haberi. Bunlara karşılık Çakıcı ailesinin bir başka ferdi ve Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi olan Gencay Çakıcı, Arsin Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Gencay Çakıcı gazetecilerin önünde futbolcularıyla konuşurken yarı şaka yarı ciddi, "Oynamayan olursa sopadan geçiririm ona göre" diyor, bu nedenle de medya tarafından Saddam'ın oğlu Uday Hüseyin'e benzetiliyordu. Hürriyet Gazetesi 4 Ağustos 2000 Cuma sayfa 7. Oysa Gencay Çakıcı bu olaydan bir ay önce Trabzon'a gittiğinde 250 kişi tarafından tezahüratla karşılanıyordu. Karşılayanlar ellerinde "Alemin kralı sensin, yaşamımızı sana borçluyuz" yazılı pankart taşıyordu. Bu arada bir folklor ekibi de Arsin Spor Başkanı'nı karşılayanlara horon teperek eşlik ediyordu. Geniş aile olgusunun ortaya koyduğu ilişkiler ağı, aile içindeki dayanışmayı pekiştirmenin yanı sıra kimi zaman geniş aile içinde büyük ve kanlı çatışmalar şeklinde de tezahür ediyordu. Anadolu'da mafyoz toplum yapısı zemininde sayısız örneklerine rastlanan bu tür kanlı çatışmalardan biri de, ki son derece tipik bir örnek, kilise bağlı Musa Beyli ilçesinin Ağacakent köyünde cereyan ediyordu. Bu olay aynı zamanda bir geniş aile içine meydana gelen siyasi rekabetin ne denli kanlı olaylarla noktalanabildiğini de kanıtlıyordu. Olaylar şöyle gelişiyordu. 18 Nisan 1999 seçiminde Ağacakent köyünün muhtarı Ahmet Demir ile kendisine rakip olan ve seçimi kazanan kuzeni Coşkun Demir'in arasında husumet başlıyordu. Bu iki ailenin üzüm bağları da yan yana bulunuyordu. Taraflar 27 Eylül 2000 günü bağlarında üzüm toplarken köpekleri kavgaya tutuşuyordu. Her iki ailenin fertleri kavga eden köpeklere bıçak ve sopalarla müdahale ediyor, bu arada birbirleriyle de kavgaya tutuşuyorlardı. Ancak çevreden gelenler tarafları ayırıyordu. Ne var ki eski muhtar Ahmet Demir hırsını yenemiyor, kardeşleri Ökkeş Demir ile Ekrem Demir'i yanlarında, yeğeni Hasan Demir de olduğu halde beraberini alarak köy muhtarı Coşkun Demir'in evini basıyordu. Baskıncı akrabalar ellerindeki pompalı tüfekleri ateşliyor, 38 yaşındaki muhtar Demir, 8 aylık hamile yengesi 24 yaşındaki Hatice Demir, 30 yaşındaki kardeşi Serpil Demir ve evde misafir bulunan 34 yaşındaki Harun Şahin vurularak olay yerinde can veriyordu. Ayrıca Mahmut Demir, Süleyman Demir, Zeynep Demir, Birsen Demir ile Hüseyin Mavilioğlu muhtelif yerlerinden yaralanıyordu. Güvenlik güçleri olayla ilgili 11 kişiyi gözaltına alıyor, kaçan Hasan Demir'i ise arıyordu. Hürriyet Gazetesi 28 Eylül 2000 Perşembe sayfa 3 Reşit Çelebioğlu Ahmet Kaya'nın haberi. Böyle bir geniş ailenin kendi içinde değil de tarafların hepsi birlik olarak bir çekirdek aileyle husumet güttüğü varsayılacak olursa, Türkiye'deki geniş aile kavramının anayasal hukuk düzeninde ne denli büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğu tüm yalınlığı ile ortaya çıkıyor, örneklenmiş oluyordu. Kaldı ki aynı geniş aile içinde bu tür çatışmalar da ender olarak meydana geliyordu. Geniş aileler aile içi çatışmalardan çok birbirleriyle kanlı hesaplaşmalara girişiyorlardı. Bu çatışmalar sırasında aileler hızla suç ve cinayet organizasyonlarına dönüşebiliyordu. Örneğin 29 Ağustos 2000 günü Ordu'da meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı bir olay istenmeyen evlilik gerekçesiyle başlıyor, şöyle gelişiyordu. 22 yaşındaki Selim Akkan adlı bir delikanlı ile Songül Bulut adlı 19 yaşındaki genç kız birbirini seviyordu. Fakat kızın ailesi gençlerin evlenmesine karşı çıkıyordu. Bunun üzerine Selim ile Songül anlaşarak kaçıyor ve evleniyordu. Bir süre sonra Songül'ün ailesi genç çifte haber göndererek affettiklerini, Ünye'ye dönebileceklerini bildiriyordu. O sırada Çarşamba'da yaşayan çift haberi alınca seviniyor ve Ordu'nun Ünye ilçesine dönüyordu. Ancak Songül'ün ailesi verdiği sözde durmuyor, annesi Emine Bulut ile babası Muzaffer Bulut gençlerin evine baskın yapıyor, damat Selim Akkan'ı dövüyor, Songül'ü alıp zorla kendi evlerine götürüyorlardı. Fakat genç karı koca bir yolunu bulup tekrar birleşiyor ve Ünye'den kaçıyordu. Ne ki bu durum Bulut ailesini çileden çıkarıyordu. Nitekim Songül'ün amcasının oğulları olan 45 yaşındaki Ferhat Bulut ile 25 yaşındaki Hayri Bulut, Selim'in annesinin evini basıyor, 52 yaşındaki Emine Akkan'ı baltayla parçalayarak öldürüyorlardı. Ancak Akkan ailesinin akrabaları evden yükselen çığlıkları duyunca silahlarını alarak Emine Akkan'ın yardımına koşuyordu. Bu sırada ellerindeki kanlı balta ile evden çıkan saldırganlarla karşılaşıyor, üzerlerine kurşun yağdırıyor, Ferhat ile Hayri Bulut'u delik deşik ederek öldürüyorlardı. Sabah gazetesi 31 Ağustos 2000 Perşembe sayfa 3 İsmail Akduman, Hamza Alp, Yekta Kaya'nın haberi. Buna benzer bir olay da Samsun'da cereyan ediyor ve tek ailesiyle Şimşek ailesi arasında meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi ölüyordu. Olay şöyle cereyan ediyordu. Samsun'un Ayancık ilçesine bağlı Söğütpınar köyünde Tek ve Şimşek ailesi arasında bir telefon tacizi hadisesi yaşanıyordu. Bu taciz olayı nedeniyle iki aile arasında husumet başlıyordu. İki ay sonra Tek ile Şimşeklerin bazı mensupları köy meydanında karşılaşıyor ve taraflar tartışmaya başlıyordu. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşüyor, tabanca ve tüfekler ateşleniyordu. Çatışma sonunda Hüseyin Şimşek, Osman Şimşek ve Yılmaz Tek aldıkları yaralarıyla olay yerinde can veriyordu. Ağır yaralanan Recep Şimşek ile Şaban Tek de hastaneye kaldırılıyordu. Hürriyet gazetesi 28 Eylül 2000 Perşembe sayfa 3. Geniş aileler arasında çeşitli nedenlerle çıkan bu tür çatışmalar çoğunlukla kan davasına dönüşüyordu. Daha çok yerel ahlak ve yerel hukuk anlayışının çevresel zorlaması sonucu geniş ailelerin, kimi içinde kimi de birbirine karşı giriştikleri kan davaları sadece kan davası boyutları ile sınırlı kalmıyordu. Bu kan davaları meydana getirdikleri sosyal komplikasyonlar sonucunda mafyoz toplum yapısını da pekiştirip besliyor, adeta yarayı büyüterek genişletiyordu. Geniş aile olgusunun çeşitli alanlarda oynadığı rollere yeri geldiğinde tekrar değinmek üzere konuya şimdilik şu gazete haberiyle ara vermekte fayda var. Diyarbakır'ın Kaldırım Köyü Akdibek mezrasında yaşayan Taş ailesinin 67 ferdi nüfus cüzdanı olmadığı için şimdiye kadar hiçbir sayımda yazılmadı. Mehmet Taş, ailemizde askerlik çağına gelmiş birçok kişi bulunuyor. Ben dahil hiçbirimiz askerlik yapamadık. Devletin iş olanaklarından da yararlanamadığımız için hiçbir ferdimiz resmi kurumlarda işe giremedi, diyor. Hürriyet gazetesi 22 Ekim 2000 Pazar sayfa 7 Ramazan Yazıcı'nın haberi. Aile devletleri ve Anadolu beylikleri. Anadolu mafyoz toplum yapısı çerçevesinde belirleyici karakterde temel bir birim niteliği taşıyan geniş aile olgusunu tarihsel sürece dayandırarak ve tarihsel zemine oturtmak amacıyla Anadolu beylikleri bağlamında ele almak gerekmez mi? Beylikler geniş aile oluşum ve olgusunun devletleşmesi anlamına geliyor mu? Bu olgu ve oluşumun geçmişi ile bugün arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Konu bu aşamaya gelmişken beylikler meselesini tek başına değil de bir bütün içinde ele almak ve geniş aile olgusunu bu bütünün bir temel parçası olarak irdelemek her bakımdan daha doğru ve yararlı olur. Meseleyi konunun başlığı çerçevesinde, yani mafyoz toplum yapısı bağlamında ele alırken öncelikle daha önce de sık sık altı çizilen merkezi otoriteye karşı yerel gücün direnişi tanımlamasını hatırlatmak gerekiyor. Ön Asya'da merkezi otorite yerel güç çatışması, zıtlaşması, hesaplaşması olgusunun kökenlerini araştırırken gidilecek son adresin Anadolu Beylikler dönemi olması kaçınılmaz görünüyor. Bir başka biçimde ifade etmek gerekirse Ön Asya'daki merkezi otorite yerel güç çatışmasının doğasında aynı zamanda Ön Asya'nın Türkleşmesi ve Müslümanlaşması anlamına gelen beyliklerin yapılanması sürecinin izlerine dikkat etmek araştırmanın ilk koşulunu oluşturuyor. Bu nedenle Anadolu beyliklerinin hem kendi iç yapılanmaları hem de Ön Asya genelindeki konumları ve çeşitli boyutlardaki oluşum ve ilişkileri etkilerini günümüzdeki mafyoz yapılanmaya dek sürdürmüş ve yansıtmış bulunuyor. Konuyu belirli bir sistem ve sıralama çerçevesinde şu genel başlıklar altında ele almak doğru olur. Türklerin Ön Asya'ya girişi, dağılışı ve yerleşimi, bu süreçte iç yapılanmaları ve geniş aile bağlamında meydana gelen oluşumlar, beylerin ve beyliklerin öyküsü, yerel güç oluşturan beylerin ve beyliklerin merkezi otorite karşısında durumu ve merkezi otorite ile ilişkileri. Türklerin Ön Asya'ya girişi, yerleşmesi ve organize olması bakımından 1071 Malazgirt Savaşı elbette ki önemli bir aşamayı teşkil ediyordu. Ne ki bu aşamanın öncesinde de hayli önemli ve belirleyici nitelikte çeşitli olaylar cereyan etmiş bulunuyordu. Oğuzların kınık boyundan olan Selçuklular, Oğuz yapgusunun subaşısı yani ordu kumandanı Dokak'ın oğlu olan Selçuk'un soyundan geliyordu. 17-18 yaşındayken ölen babasının yerine geçen Selçuk, sınır kenti Cem'de yerleşiyor, Müslüman oluyor, Şaman Oğuzlarla savaşıyor, 107 yaşındayken yine burada ölüyordu. Oğlu Aslan Yapgu, 1020-1021 yıllarında Karahanlıların hizmetinde Buhara yakınındaki Nur bölgesinde ortaya çıkıyordu. Geçen 50 yıllık süre zarfında çeşitli Türkmen grupları Ön Asya'ya girerek yerleşmeye başlıyordu. Bu bağlamda Selçuklular da Anadolu'ya akınlar yapıyordu. Bazı Selçuk akıncıları Marmara'ya kadar ulaşıyordu. Bizans İmparatoru Romanos Diyajenes bu akınları durdurmak ve Selçukluları geri göndermek amacıyla harekete geçiyordu. Selçuk Sultanı Alparslan da Fatımiler üzerine giderken dönüp Diyajenes ile çarpışmaya yöneliyordu. Taraflar 1071 yılının Ağustos ayında Malazgirt'te savaşa tutuşuyor ve Bizans ordusu burada ağır bir yenilgi alıyordu. Bizans ordusunun yok edilmesi Anadolu'ya giren Türkmenlerin önünü açıyordu. Malazgirt Savaşı'nın ardından Türkmen beyleri fetihlere girişiyordu. Buna bağlı olarak Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Büyük Selçuk Devleti'nden bağımsız olarak İznik'te Anadolu Selçuk Devleti'nin temellerini atıyordu. Büyük Larus, Cilt 20, sayfa 1305-1306. Anadolu Selçukluları Rum Selçukluları olarak da adlandırılıyordu. Bizans İmparatorluğunu yönetenler hem iktidar kavgası yapıyor hem de yanlış icraatlara girişiyorlardı. Örneğin daha önce hudutlara yerleştirilmiş olan asker köylülerin hem timarlarını ellerinden alıyor hem de ulufelerini kesiyorlardı. Böylece hudutları bekleyen köylü muharip klanlar ya başka yerlere göçüyor ya savunmayı ihmal ediyor ya da yeni fatihlerle işbirliğine giriyorlardı. Diğer yandan yönetim kadroları dışa yönelmesi gereken enerjilerini iktidar mücadeleleriyle tüketiyor, bitmez tükenmez taht kavgalarına girişiyorlardı. Bu kavgalar sırasında ise hiçbir ahlaki değeri dikkate almıyor, hile, desise ve entrikayı bir mücadele yöntemi olarak benimsiyorlardı. Nitekim bu mücadele tarzı zaman içinde Türkmen boy, aşiret ve geniş ailelerine de yansıyacak, beylik içi ve beylikler arası mücadelede aynı kirli yöntemlere rastlanacaktı. Ancak bu dönemde Bizans yönetiminin içine düştüğü aymazlık ve gaflet, imparatorluğun savunmasında büyük zaafiyet meydana getiriyor, bu da Selçukluların işine yarıyordu.